Ayrım 10. İkinci Adam 1950-1964. Üçüncü Cilt. Şevki Süreyya Aydemir. Sayfa 132. Suçluların telaşı içindesiniz. İnönü kendisine söz sırası geldiği zaman konuya şöyle girdi. Bu kanun tasarısı ruhiyle, metniyle, her türlü usulüyle anayasaya aykırıdır. Bu tasarı hukuk prensiplerine, insan haklarına, cumhuriyetin itibarına kastetmek hareketidir. Bu kanun tasarısı iktidar başında bulunanların Büyük Millet Meclisi'ne karşı bir zorlama teşebbüsüdür. Bu hareketin devletin devamı ve istikrarı konusunda vahim mahsurlarını tahmin etmek güç değildir. Vasiyet ve tesis hakları iptal edilmektedir. İşte konuşmalarının bu sırasındadır ki İnönü, DP'ye karşı son devrin en çok yankı yapan hükümlerinden birini ortaya atmıştır. CHP'nin maddi varlığının müsaade edilmesi fiili bizim için tasarının hiç ehemmiyeti olmayan tarafıdır. Biz hukuk dışı bir rejimin kurulmakta olmasıyla karşı karşıyayız. Açıktan tatbikata başlanılan yeni rejimde vatandaş sorgusuz, müdafaasız mahkum edilmektedir. Tarih kürsüsünden halinizi seyrediyorum. Suçluların telaşı içindesiniz. İnönü'nün bu muamelede partinin maddi kıymetlerine önem vermedikleri yolundaki sözlerinin bir kürsü edebiyatının ibaret olmadığını gösteren nesile nice yıllar sonra görülmüştür. 1962 yılında Anayasa Mahkemesi CHP mallarının hazineye intikaline dair olarak çıkartılan 14 Aralık 1953 tarih ve 6195 sayılı kanunun anayasaya aykırı olduğunu hükümlendirdi. Onu yürürlükten kaldırdı. Fakat CHP bu hükme rağmen ve Atatürk'ün vasiyetiyle tesis edilen ulus matbaası teberruğu haricinde bütün mal ve mülklerini gene hazineye bıraktı. Hüküm cidden ağırdı ve karşı cepheyi bütünüyle ayaklandıran, bütünüyle sarsan veya dalgalandıran bir rüzgar yarattı. İnönü'nün sözlerinin bu rüzgar içinde boğulması, duyulmaması mümkündü. Fakat İnönü şu cümlesini de işittirebildi. Türk adaletine göre hareket edelim arkadaşlar. Tamamıyla hukuk dışına çıkmak yolunda olan bir iktidara karşı son sığınma yeri olan Büyük Millet Meclisi adaletsizliğin vasıtası haline getirilmek isteniyor. Teşebbüs, vatandaş hakkında ve muhalefete karşı pervasız zulüm yoludur. Sizi grup kararınıza bağlı olarak adalet hükmü vermeye mecbur olmaktan dolayı ıstırap içinde inleyen vicdanınıza yalnız bırakacağız. Sizi Türk milletine karşı baş başa bırakıyoruz. Bu müzakerelerin sonunda İnönü ve CHP milletvekilleri toplu olarak salonu terk ettiler. İnönü'nün bütün konuşmaları arasında bu 14 Aralık 1953 meclis nutku sanıyorum ki en işli olanlarından biridir. Nutukta parti vesilesiyle girişilen hareketin değerlendirilmesi bilhassa önemlidir. Bu nutuk daha 1953 sonunda söylenmek ve DP'nin önünde daha 7,5 yıllık ve mutlak çoğunluğa dayanan bir iktidar devresi bulunmakla beraber İnönü'nün söylediği şu: suçluların telaşı içindesiniz. Sizi vicdanınızla baş başa bırakıyoruz, Türk milletiyle karşı karşıya bırakıyoruz gibi sözlerin yankıları gerek bu iktidar boyunca gerekse ondan sonra memleketin siyasi hayatında yankılarını devam ettirdiler. Menderes'e elindeki mutlak çoğunluğa dayanarak meclisten her şeyi çıkartırım inancını veren gelişmelerin bir aşaması olan bu CHP'nin haksız iktisapları kanunu gibi teşebbüsler, yani meclisin bir nevi mahkeme haline getirilişi, bu partinin siyasi tarihi incelenirken üstünde durulacak hadiseler olacaktır. Kaldı ki iş tatbikata geçince parti binasından hokkaları, kalemleri, sandalyeleri taşımaya kadar varan gayretkeşliklere lüzum kalmadan da CHP'nin bir devlet partisi olduğu devrenin getirdikleri ve artık yersiz görünen bu tasarrufların çoğunu karşılıklı temaslar yoluyla tasfiye etmek belki mümkündü sanıyorum. Nitekim 27 Mayıs'tan sonra bu mallar mahkeme kararı ile CHP'ye iade edildiği halde parti bunları almadı. Fakat o gün mecliste İsmet İnönü ve parti sözcülerinin çıkışları ve konuşmaları yanında asıl üstünde durulması gereken Başvekil Menderes'in konuşmalarıydı. Bu konuşmalarda konudan ziyade iç dolgunluklar harekete getirildi. Şimdi bunu özetleyelim. Heyecan zirve noktasında. Bu tartışmalarda da Menderes'in konuşma tarzı, malzemesi ve taktiği daha önce verdiğimiz Balıkesir olayları üzerindeki çıkışlarının aynı olarak görülür. Konuşmasına mesela şöyle girdi. Muhterem arkadaşlar, heyecanın haddi kusvaya, zirve noktasına vardığını takdir etmekte güçlük çekmezsiniz. Demin buraya, bu kürsüye yaşlı zat çıktı. Saçları akbak, bütün manzarasıyla şayanı hürmet. Fakat bütün ezvağı, tavır ve hareketleriyle kelimeyi söyleyemeyeceğim, neye layık olduğunu siz takdir edersiniz. Sözleri bir tiyatro sahnesinde aktörlük yapan bir aktör gibi kendi hüviyetinin dışına çıkarak büsbütün başka insanmış gibi pervasızca sizin karşınızda inerken yine evvelce provası mizanseni yapılmış olduğu şekilde hepsi ayağa kalkıyorlar. Buradan bir resmi geçit halinde Büyük Millet Meclisi'ni sözde terk edip gidiyorlar. Bu cümleler elbette ki bir ruh sükunetinin ve mantığın ifadeleri değildir. Menderes bu sözlerden sonra CHP milletvekillerinin meclisi terk edişini, Demokrat Parti muhalefetteyken ve o zamanki başvekili Recep Peker'in bir sözü üzerine DP'lilerin meclisi terk edişleriyle mukayese ediyor. Ona göre Demokrat Parti'nin o hareketi doğruydu. Fakat şimdi CHP'nin hareketi gülünç bir mizansendir. Hatta o zaman reisi cumhur mevkiinde olan İnönü'nün Celal Bayar'la temaslarını ve bu yoldan DP milletvekillerinin meclise avdeti sonucuna değinirken İsmet İnönü'nden şu sözlerle bahsediyor. Bizi tekrar meclise getirmek için uğraştılar. Bizzat reisi cumhur... O zaman sahte olarak maalesef şu karşınızda daha evvel konuşan adam, kendisinin reisi cumhur olmadığını bilerek 4 sene reisi cumhurluk yapmış olan adam ve o müddet zarfında haksız olarak 800 bin lira aylık almış olan adamdır. Bu sözler ne bir başvekili, ne bir milletvekiline, ne de bir parlamento kürsüsüne yakışacak sözlerdi. Öyle anlaşılıyor ki Menderes o zaman kendini saran her türlü ölçüsüzlüğün zirvesindedir. Hatta bu tabir aslında bir ruh halinin en hafif ifadesidir. Peki ama bu şiddet, bu taşkınlık yahut İnönü'nün tabiriyle bu telaş niçindi? Nihayet iktidar bir muhalefetin mallarını el koymak kararı içindedir. Bu karar daha önce DP grubunda konuşulmuş, şekilleşmiştir. DP milletvekillerinin oylarının nasıl geleceği bellidir. Bu arada mecliste muhalefet sözcüleri de konuşmuş ve muhalefet partisi lideri kısa bir konuşma yapmıştır. Elbette ki geliştirilen teşebbüsü tasvip etmemiştir. Bu çıkışta bu kadar kesin, bu kadar başbakanı kızdırıcı, ona gene İnönü'nün yaşını hatırlatmaya sürükleyici, onu eski bir devlet reisi hakkında bu çirkin saldırılara itici ne vardı? Öyle sanıyorum ki Adnan Menderes'in bu aşırı hiddetleri onun etki altında kalma ve bazen duygularına hakim olamama mizacının karakteristik bir belirtisi olsa gerektir. Bu ruh hali bir devlet adamı için elbette ki tehlikeliydi de. Çünkü bu ruh halinde bir şahsiyetin hele bir devlette iktidara adeta mutlak surette hakim olduğu zaman yarın herhangi kritik bir anda veremeyeceği karar yoktur. Demokratik bir rejimde ise en büyük tehlikelerden biri iktidar adamının herhangi bir anda ne netice vereceği bilinmeyen bir istidadıdır. 14-12-1953 nutkunda Menderes bu ruh halini ne yazık ki bir defa daha ortaya serdi. Halbuki önünde daha uzun bir iktidar süresi vardı ve bu arada o her şeyi halledebilirdi. Menderes o gün 3 defa söz aldı ve her defasında uzun uzadıya konuştu. DP milletvekilleri çılgınca alkışları ile onu daha da tahrik ettiler. Kısacası DP'ye artık mantık değil, ölçüsüzlük hakimdi. Arada bu aşırılıkları kendi işlerinden sağduyuya yöneltecek konuşmalarda olmadı. Bu hal rejimin emniyeti hesabına cesaret verici bir görüntü değildi. Başvekilin tonu ve üslubu ise gittikçe sertleşiyordu. Halbuki salonda artık muhalefet partisi de yoktu. Başvekil kendi taşkınlığını, kendi vicdanını haklı gösterecek bir nefis telkini içinde olsa gerekti. Ama konuşmaları ilerledikçe denge unsuru daha da kayboluyordu. Türk milletine hitap ederek arz ediyorum. Bu zat buradan tiyatrodaki bir insanın başkasının rolüne girmesi kabilinden hakikatleri tamamıyla bir tarafa bırakarak yalan söylemiştir. Menderes'in bu yalan söylemiştir dediği insan Türkiye'nin kaderinde 1920'den 1950'ye kadar ön planda yer alan cephe kumandanı, vekil, başvekil ve nihayet devlet reisi olarak 30 yıl vazife görmüş olan bir şahsiyetti. Vaktiyle Menderes'in nice defalar dehasından bahsettiği insandı. Kaldı ki başbakanı bu kürsüde böyle konuşma imkanını veren yeni nizamı bütün cepheleriyle çeşitli kanun tadilleri ve yeni kanunlarla hazırlayan da oydu. DP milletvekilleri ise bu olanlardan sadece coşkundular. Böylece o gün göründü ki başvekil Adnan Menderes bir devlet adamı için tehlikeli olan bazı istidatlara sahiptir. Ama öyle sanıyorum ki İnönü Adnan Menderes'in bu konuşmalarını kızmak, köpürmek yerine sadece bu ruh halini değerlendirmek suretli ve hesapla karşılamış olsa gerektir. Çünkü onun kurmay tecrübelerine göre karşı cephede telaş, hiddet ve sinirlilik alametleri karşı cephenin lehine işaretler değildir. Ve bunlar bir gün bir yenilgi istidadını da açığa vururlar. Öyle ya, teşebbüsü elinde tutan ve teşebbüsü tuttuğunu bilen insan niçin sinirlensin? Ortaya bir milli tehlike çıkıyor. Başbakanın 15-12-1953'teki 3 uzun konuşmasının üstünde ayrıntılarıyla durmaya bu kitabın hacmi müsait değildir. Ama verdiğimiz parçalar bu konuşmalarda başbakana hakim olan ruh halini ve mantık zaaflarını yansıtmış olsa gerektir. Şu kelimeler de bu konuşmadan alınmıştır. Yalan, yalan, yalan. Tıpkı bugün burada konuştuğu gibi. Affediniz, siyasi adabın dışına çıksam dahi bir milli meseleyi halletmekteyiz arkadaşlar. Evet, bu konuşmalar hakikaten bir milli meseleyi ortaya seriyordu. Ama bu bir milli mesele değil, bir milli tehlike olsa gerekti. Ve bu milli tehlike öyle sanıyorum ki ve daha önce de kaydettiğim gibi en yetkili söz sahibinin bu ölçü ve muvazene dışına çıkması istidadıydı. Bu hal onu nelere ve nerelere sürükleyebilirdi? İşte günün sorusu bu muammaydı. Başbakan bu arada Atatürk ve Halk Partisi münasebetlerini de kendi açısından değerlendirdi. Atatürk'ün Halk Partisi denilen siyasi teşekküle ihtiyacı yoktu. Bunu söyleyen Adnan Menderes, beni Atatürk keşfetti diyen ve Aydın'da CHP'nin başına ve mecliste CHP mebusluğuna getirilen Adnan Menderes'tir. Nihayet Halk Partisi tasarruflarının haksızlığı ortaya serilen konuşmasının sonlarına doğru DP'nin mali kaynaklarına, yani mukadder bir suale de değindi. Demokrat Parti 7 seneden beri milyonlarca lira sarf etmiştir. Bunların 1 lirası dahi bir başka kanaldan gelmiş değildir. Bütün yurt içinde Demokrat Parti'ye mensup olan vatandaşlar Demokrat Parti'nin yükünü seve seve omuzlarına almışlardır. Hülasa Menderes o gün siyasi hayatının kendi mizaç ve karakterini ruhi özellikleriyle belirtmesi bakımından dikkate ve incelenmeye değer konuşmalarından birini yaptı. Evvelce de diğer bir tartışma dolayısıyla işaret ettiğim gibi öyle sanıyorum ki ileride Menderes'in hayatını ve DP'nin siyasi tarihini yazacak olanlar bu konuşmaların ortaya serdiği psikolojik karakter ve ruhi istidatlar üstünde etrafıyla duracaklardır. Çünkü gene öyle sanıyorum ki bu ruh hali ve bu istidatlar yalnız Adnan Menderes'in hazin akıbetinde değil, Demokrat Parti ileri gelenlerinin ve bütünüyle DP'nin kaderinde etkilerini yapmışlardır. Kısacası şu denebilir ki böyle konuşmaların yapılabildiği ve çılgınca alkışlandığı mecliste o günkü DP kadrosu olgun bir siyasi kadro olmaktan ziyade sürüklenen ve kendini ilkel duyguların iç tepkilerine kaptıran bir kitle manzarası arz ediyordu. Menderes'in bu konuşmalarının da tam metnini meclis zabıtlarında olduğu gibi Adnan Menderes'in konuşmaları isimli eserin birinci cildinde bulabilirsiniz. 1954 yılına Türkiye işte bu siyasi hava içinde girdi. Öyle bir hava ki bu havada Menderes'e ve iktidara göre her şey yığınlar içindi. 1954 ise bir seçim yılıydı ve yığınları kim harekete getirebilirse zafer onundur. Yani bu şartlar içinde şans mantık adamının değil kalabalıkları sürükleyebilecek söz ve heyecan adamının olacaktır. Demokrat Parti Meclis Grubu 9 Mart 1954 toplantısında meclisin feshi kararına vardı. 12 Mart 1954'te meclise getirilen bu karar gerek DP gerek CHP mebuslarının ittifakıyla kabul edildi. Yeni seçimler 2 Mayıs 1954'te yapılacaktır. Meclis Başkanı Refik Koraltan bu son celsede bir faaliyet bilançosu mahiyetinde meclisin 4 sene içinde yaptıklarını anlattı. 754 kanun kabul edilmişti. 1403 sual takririnin 1236'sı cevap sattı mahalline girmiş bulunuyordu. İnönü hem endişeli hem iyimserdi. Fakat bu 4 yıl içinde iktidarın kendi lehine teraziye attığı ruhi, siyasi ve iktisadi ağırlıklara bakılırsa seçimlerin sonunda galiba bu iyimserlik değil endişeler haklı çıkacaktı. Şimdi biz 1954 seçimlerinin sonuçlarına etkisi olan bu şartlar üzerinde de biraz durmalıyız. 1954 seçimleri ve sonuçlara etkisi olan temel faktörler. 1954 seçimlerinde İnönü kazandığı oyların sayısıyla değilse bile meclise getirebildiği milletvekilleri sayısıyla siyasi hayat grafiğinin en kritik düzeyini yaşadı. Söz artık kalabalıklarındı ve İnönü getirdiği rejimin yerleşmesi imtihanında bu çileleri geçirmeliydi. 4. Rakamlar konuşuyor. 1954 seçimlerine gidilirken Türkiye'nin nüfusu 24 milyon ve seçmen sayısı yani 22 yaşından yukarı olan vatandaşların toplamı 10 milyondu. Seçimlerde Demokrat Parti 4 milyon 100 bin ve Cumhuriyet Halk Partisi 3 milyon 500 bin oy aldılar. Bu sayı CHP'nin 1950 seçimlerinde topladığı 3 milyon 196 bin oydan fazlaydı. DP 1950 seçimlerinde 4 milyon 475 bin, %54.91 ve 1954 seçimlerinde 4 milyon 100 bin oy aldı. Fakat DP meclise 488 ve CHP ancak 31 mebusta girebildi. CHP yalnız Malatya, Kars ve Sinop illerinde kazanabilmişti. Kırşehir, Cumhuriyetçi Millet Partisi'ne oy verdi. Diğer bütün illerde oyları DP'liler topladılar. Bu kısa rakamlar 1954 seçimlerinin neticeleri hakkında açık fikir verirler. Oy meydanında CHP gerçi yüklü sonuçlar almıştı. Fakat parlamentoya parti tam bir yenilgi ve halsizlik içinde geliyordu. 500'e aşkın milletvekili arasında 31 milletvekili hazin bir cephe teşkil edecekti. Bu neticede en büyük etkiyi yürürlükte olan seçim kanunu yapıyordu. Nispi temsil usulü uygulanmadı ve seçimlerde çoğunluk sistemi hakim olduğu için mesela bir vilayette oyların %49'unu CHP ve %51'ini DP almış olsa bütün mebuslar DP'den seçilmiş oluyordu. Yani halk oyunun %49'u temsilsiz kalıyordu. Hülasa 1954 seçimlerinde DP bu seçim kanununun da verdiği imkanlarla tam bir muzafferiyet kazanmış oluyordu. CHP'nin bu seçimlerde iktidara geleceği, DP'nin iktidarı kaybedeceği, halkın DP'yi iktidara getirmekten pişman olduğu, DP'de aradığını bulamadığı gibi söylentiler seçimlerden önce CHP yönetici saflarında geçmiştir. Fakat bu söylentileri yapanların söylediklerine inandıklarını sanmak zordur. Bunlar biraz da karanlıkta yalnız yürüyenlerin korkularını yenmek için yüksek sesle şarkı söylemelerine benzerdi. Yoksa ve aslında o seçimlerde CHP lehine herhangi bir ihtimal ufukta görünmüyordu. Her şey CHP'nin aleyhineydi. Partinin uğradığı yenilginin sebepleri üzerinde ve parti ileri gelenlerince bazı incelemeler yapılmıştır. Bütün bu incelemeler göstermiştir ki seçim arifesinde CHP'lilerin bir sürprizle iktidara gelecekleri düşüncesi psikolojik bir hataya dayanıyordu. Profesör Enver Ziya Karal, yayımlanmamış bir raporundan. Kaldı ki araştırıcılar bu neticede CHP Merkez Teşkilatı'nın ve yönetici kadronun gevşekliğinin ve hazırlıksızlığının büyük etkisini kaydetmekte müşterektirler. O kadar ki bütün bu seçim mücadelesinde merkezde hatta bu mücadeleyi yürütecek veya izleyecek mesul bir görevli bile yoktu. Sonra CHP'nin bu seçimlerden önceki Şubat 1954 olağanüstü kurultayında seçimlerde merkezin aday göstermemesi, bütün adaylıkları teşkilatına bırakması da merkez kadrosunun ilgi ve ümidini azaltmıştı. Fakat hepsinin üstünde şartlar şuydu ki DP'yi iktidara getiren 1950 seçimleri devrine göre ortada CHP lehine değişen hiçbir şey yoktu. 1954 seçimlerine girerken CHP'nin fazla olarak bir vaadi, bir mücadele sloganı da yoktu. Genel Başkan İnönü dahi seçim konuşmalarında ancak ve mesela yabancı sermaye kanunu, petrol kanunu gibi meseleleri tenkit konusu olarak alıyordu. Bu konuların o günün havası içinde kalabalıklara hitap eden hiçbir tarafı elbette ki yoktu. Kuvayi Milliye hatıraları üstünde bir çatışma. Fakat 1954 seçimleri İnönü'nün yukarıda işaret ettiğimiz çerçeve dışında ilgi çekici bazı çıkışlarına da vesile verdi. Çünkü bu seçimlere Celal Bayar da bir parti adayı olarak karıştı. Mücadelenin dışında ve üstünde kalması mümkündü. Bir reisi cumhur olarak parti kavgalarının üstünde kalabilirdi. Fakat bu kaide bizde zaten pek uygulanamamıştır. Celal Bayar da 1954 seçimlerinde böyle hareket etti. Tekrar seçilebilmek için adaylığımı koymak mecburiyetindeyim ve aday Celal Bayar olarak da konuşmak zorundayım gerekçesiyle geniş bir yurt gezisine çıktı. Seçim propagandaları yaptı. Bu geziler tabii devlet reisi Celal Bayar'ın bu sıfatından gelen resmi ve özel itibar havası devlet vasıta ve merasimleri içinde cereyan ediyordu. Gerçi konuşmalar bazı yerlerde ya bir temel atma ya bir kuruluşun şu veya bu safhada oluşu gibi vesilelere bağlanıyordu. Fakat genel olarak Bayar'ın gezisi bir seçim gezisiydi. Zaten konuşmalarda bunu açığa vuruyordu. Profesör Enver Ziya Karal, seçim tahlilleri aynı rapor. Mesela 24.954 Bursa ve 28.954 İstanbul'da Taksim Meydanı'ndaki nutukları ve diğer konuşmaları bunu açıklar. Fakat Celal Bayar bu konuşmalarında yalnız demokrat iktidarın yaptıklarını ve yapacaklarını anlatmakla yetinmedi. İnönü'ye karşı çok eski günlere uzanan tarihlerde de bulundu. Mesela bir defasında eski Kuvayi Milliye hatıralarına değindi. Halbuki Celal Bayar'ın da hayatında İzmir'in işgali, Kuvayi Milliye ve Çerkezeten bahislerinde henüz aydınlanmamış noktalar vardı. Ve bunların üzerinde durmak belki lüzumsuzdu da. Fakat buna rağmen böyle tarihler olunca İnönü bazı cevaplandırmalar zorunda kaldı. Mesela İnönü'nün 27 Nisan 1954'te Celal Bayar'ın radyodaki seçim konuşmalarını cevaplandıran konuşmalarından şu parçayı verelim. Sayın Bayar, aslımızın Kuvayi Milliye olduğunu ve milli hakimiyet tehlikeye girdiği zaman İstanbul'da oturup yatmadığını da hatırlatıyorlar. Bu Kuvayi Milliye devrinde İstanbul'da oturup yatma meselesi 1. İnönü Muharebesi'nin başında Çerkezeten mücadelesi içinde benim aleyhime yapılmıştır. Sayın Bayar'ın bu ima ile neyi kastettiğini keşfedemeyiz. Fakat söz Kuvayi Milliye'ye intikal etmişken, kamu efkarına ben de anlatayım ki Büyük Millet Meclisi kurulduğu gün beni Erkan-ı Harbiye-i Umumiye reisine seçmiştir. Ve 7-8 ay sonra Kuvayi Milliye devrinin en büyük askeri buhranı da 1. İnönü Muharebesi'nin kendisi ve sebepleri olmuştur. O zaman Çerkezeten kuvvetleri muntazam ordu ve muntazam devlet isteyen milli hakimiyet hükümetine isyan etmiştir. O zaman siyasi çevremizde bir komünist partisi kurulmuştu ve bu parti Çerkezeten'i siyasette destekliyordu. Bütün bu insanların benim aleyhimdeki propagandalarının esasını o zaman da aynı sözler teşkil ediyordu. 1. İnönü Muharebesi muntazam devlet ve muntazam orduyu teyit etti. Memleket içindeki Çerkezeten'in siyasi destekleyicileri sustular. Komünist Partisi dağıldı. Ve silahlı muarızlar gittikten sonra silahsız muarızlar iyi niyete bağışlandı. Bunlar içinden zamanla değerli insanlar da yetişti. Sayın Bayar o zamanları yaşamıştır. Benim gibi bütün bu insanların adlarını, rollerini hatırlar. Faydalı zannederse o zamanlar herkesin ne rol ve ne yol takip ettiğini tafsilatıyla söyleyebiliriz. Celal Bey'in Bayar, İzmir'in işgalinden önceki tutum ve davranışları İzmir'de kurulan Reddi İlhak Cemiyeti Yönetim Kurulu üyelerinden Şükrü Oğuz Akkaya'nın neşredilen hatıralarından nakledilerek Tek Adam'ın ikinci cildinin Reddi İlhak Cemiyeti bahsinde nakledilmişti. Fakat bu hatıralarda yazılanların tahkiki ve incelenmesi için de bu cildin yazılması sırasında hayatta olup Çankırı'da yerleşmiş bulunan Şükrü Oğuz Akkaya ziyaret edilerek kendisinden ve mütemmim notlarına dayanan izahat alınmıştı. Bu hatıralara göre Celal Bey yönetim kuruluna seçildiği halde Reddi İlhak Cemiyeti'ne ve kongresine katılmamıştır. Kongrenin akdinden ve İzmir'in işgalinden önce bir jandarma subayının refakatinde İzmir'den ayrılmıştır. Fakat ayrılmadan önce ve mukavemet gayretinde bulunan arkadaşlarına mukavemetin faydasızlığı ve hatta kan dökülmeyi meydan bırakmamak için İzmir'e Yunanlar çıktığı takdirde bunların karşılanarak sükunetin sağlanması ve zaten mukavemet ve muharebe işlerinin kendilerine değil hükümete, İstanbul hükümetine ait olduğu hakkında beyanatta bulunmuştur. Bu beyanat kitabın metninde verilmiştir. Bunun üzerine müteşebbisler Celal Bey'i şikayet için o zaman İzmir'de Kolordu kumandanı bulunan Nurettin Paşa'ya müracaat etmişlerdir. Tek Adam'da bu parçalar cilt 2 sayfa 67-70. Reddi İlhak bahsi bu surette ve nakilinin hatıra ve şifahi beyanlarına dayanılarak nakledilmiştir. Fakat bunun böyle olsa bile yadırganamayacağı, çünkü o günlerde herkesin başka başka görüşlerde olmasının tabii olduğu, herkesin mutlaka bir Mustafa Kemal olması mümkün olmadığı eserimizde açıkça belirtilmiştir. Hatta mesela General Mareşal Fevzi Çakmak'ın dahi İstanbul'un işgalinden sonra Anadolu'ya sığınmaya mecbur kalıncaya kadar milli mücadelenin aleyhinde olduğu, fazla olarak da bu aleyhdarlığını tarih ve numaralı kopyaları Kazım Karabekir ve Ali Fuat Paşaların hatıralarında yayınlanan tebliğleri ve teşebbüsleriyle meydanda olduğu halde Anadolu'ya sığındıktan sonra Atatürk'ün emrinde sadakatle çalıştığı ayrıca misal olarak gösterilmiştir. Celal Bayar, Ben de Yazdım isimli eserinin 7. cildinde sayfa 2305-2309. Bu konuyu ele alarak filhakika İzmir'den ayrıldığını, Reddi İlhak Kongresi'nde bulunmadığını belirtmekle beraber mukavemet aleyhinde bulunmadığını ve böyle bir nutuk söylemediğini yahut beyanda bulunmadığını yazmakta ve Atatürk'ün nutkunda kendisinin Kuvayi Milliye sahalarındaki hizmetinin takdir edildiğini yazmaktadır. Celal Bayar 10 yıl devlet başkanlığında bulunmuş bir şahsiyettir. Onun sözlerine ve tavsiyelerine değer vermek ve onları doğru olarak almak tabii bir icaptır. Gerçi Atatürk nutkunda Fevzi Paşa'nın Anadolu'ya sığınmadan önce ve İstanbul'dan yürüttüğü milli mücadele aleyhdarlığı faaliyetlerini ve bunların bir aralık Anadolu'da yarattığı kumandanlar buhranını dahi unutturarak Fevzi Paşa'nın İstanbul'da dahi milli mücadeleye faydalı olduğunu ifadeye çalışmıştır. Çünkü Atatürk geçmişlerin değil geleceklerin adamıydı. Fakat Fevzi Çakmak kendi menfi hayat safhasının kendisi açıklamadan öldüğüne, Celal Bayar ise hayatta olup kendisine atfedilen nutku söylemediğini bildirmesine göre Bayar'ın sözlerini doğru olarak almak ve ona inanmak gerekli bir hareket tarzıdır. Bu dip yazıdaki genişçe izahlarımız Celal Bayar'ın eserinde işaret ettiğimiz ve adımız verilerek yaptığı açıklamalar dolayısıyla buraya eklenmiştir. İnönü'nün bu sözlerinde değindiği elbette ki özellikle Celal Bayar'dı. Bu sözlerde Celal Bayar'ın Yunan işgali öncesinde İzmir'deki Reddi İlhak teşebbüsleri safhasındaki hikayelerini bir tarafa bıraksa bile daha sonra Kuvayi Milliye devrinde Çerkez etemi içine alan ve ona bazı roller hazırlayan bir komünist teşekkülün Yeşil Ordu'nun kurucularından önde gelen şahsiyetlerinin olduğu ima olunuyordu. Mustafa Kemal ve İsmet Paşalar daha sonra Çerkez Etim'in, onun huysuz kardeşlerinin hakikaten uzun süren, hakikaten bıkkınlık veren, tehlikeler yaratan ölçüsüzlüklerine, taşkınlıklarına tahammül ve müsamaha göstermek durumunda kalmışlardı. Fakat bu taşkınlıklar bir aralık çok tehlikeli haller aldı. Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nde ise Etim'i bekleyenler, ona ümit bağlayanlar vardı. Nihayet iş son haddine varınca ve Çerkez Etim'in her dakika isyan edebileceği anlaşılınca Ankara'dan ona son bir defa gönderilen nasihat heyetinin başında Celal Bayar vardı. Bu heyet Etem'in merkezi olan Kütahya'ya vardı. Etem'le görüştü. Ankara ile İsmet Paşa'nın karargahı olan Eskişehir tetikteydi. Fakat Kütahya'dan Ankara'ya gelen telgraf ise Etem'in bağlılığını bildiriyordu. Onun gaziye karşı ancak hürmet duyguları beslediğini bildiriyordu. Hele onun vaziyetinde hiçbir tehlike ve fevkaladelik görülmüyordu. 1950'den sonraki bu telgrafın harp tarihi dosyalarından alındığı söylenir. Bu iddiaların doğruluk derecesi tabii bu teşkilatın bilebileceği bir şeydir. Ama işte tam bu telgraf Kütahya'dan çekilirken Çerkez Etem kendi kuvvetlerine İsmet Paşa kumandasındaki ordu birliklerine hücum için emir vermişti. Taarruz yani isyan başlamıştı. Eğer Ankara ve Eskişehir gaflet gösterip Etem'in karşısında tertipsiz kalsaydılar milli mücadele tarihinin belki en feci sayfası yazılacaktı. Fakat işin zaten buralara varacağını daha önceden sezen, hesaplayan İsmet Paşa Çerkez Etem'in güvendiği en önemli koza yani İnönü cephesinde Yunanlıların ordumuza taarruz hazırlığına rağmen askerlerini İnönü cephesinden Kütahya'da Etem'e karşı vaktinde çekebildi. ve Ethem isyan edince ilk başarılarına rağmen beklemediği bir mukavemet karşısında kaldı. Yenildi. Ethem'in sonu en yüz kızartıcı bir son, yani düşmana iltica etmek ve kendi kardeşlerine karşı silah kullanmak oldu. Ama bu gafletinin cezasını da ömrünün sonuna kadar yabancı illerde pişmanlık, hastalık ve sefahet içinde çekti. İşte Celal Bayır'ın her nedense değindiği, Celal Bayır'ın bu konuşmaları Basın Yayın Umum Müdürlüğü'nce Matbuat Umum Müdürlüğü yayınlanan ve DP devrinde 1957 Ağustos ayında neşriyatına son verilen Ayın Tarihi isimli aylık neşriyatın Nisan-Mayıs 1954 nüshalarında vardır. Ayrıca Celal Bayır'ın seçim kampanyalarındaki Söyle ve Demeçleri isimli derleme eserinde de vardır. Derleyen Özel Şahin Giray, 1955 Ankara. Ve İnönü'nün bir kenarından araladığı, fakat eğer Bayır isterse o devirde kimin ne rollerde ve ne yollarda gittiğini tafsilatıyla açıklayabileceğini söylediği olaylar, şartlar bunlardı. Kaldı ki Kurtuluş Savaşı ve milli mücadele bahis konusu olunca bu davanın önemini bütün gelişliği ve nitelikleriyle herkesin aynı anda sezmesini, benimsemesini beklemek elbette ki insan denilen yaratığın tabiatına uymayan bir hal olurdu. Nitekim İnönü'nün de işaret ettiği gibi olayların gelişmesiyle yetişen değerli insanlardan biri de Celal Bayır'dı. Aynı suretle mesela İstiklal Savaşımızın 3-5 yöneticisinden biri olan Mareşal Fevzi Çakmak'ın İstanbul'un işgali üzerine Anadolu'ya sığınmak mecburiyetinde kalmadan önce ve padişahın Harbiye Nazırı olarak Anadolu Hareketi ve bu hareketlerin önderleri aleyhine yayınladığı emirnameler, bu hareketin Kazım Karabekir ve Ali Fuat Cebesoy gibi önder şahsiyetleri tarafından aynen nakledilmiştir. Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, Cilt 2, Bahis 10 ve 13. Şevket Süreyya Aydemir, İkinci Adam, Cilt 1, Bahis 6. Ama bu geç sezgi, Anadolu'ya katıldıktan sonra Mareşal'in İstiklal Savaşı tarihimizdeki büyük hizmetlerini inkar etmeye hak verdirmez. İnönü'nün ise Büyük Millet Meclisi kurulurken ve yeni devletin ilk kabinesinde Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi, yani fiilen ordunun başı, başkomandanı olarak atanması onun şerefidir. Kaldı ki onun Ankara'ya geçiş ve İstanbul'daki durumu bahsi hakkında en kuvvetli şehadetler bizzat Atatürk'ün hatıraları ile aydınlanmaktadır. Şevket Süreyya Aydemir, Cilt 1, Bahis 10. Hülasa, bir seçim propagandasının eski ve yeni iki devlet reisi arasında böyle çatışmalara yol açan tarihlere sahne oluşu hazindi. Böyle konular seçim propagandalarında değil, tarihin hazinesinde kalırlar. Orada olgunlaşırlar. 10. ayrımın sonu, sayfa 147.